أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى 21. Lem'anın ahirindeki mektup. Bir kısım kardeşlerime hususi bir mektuptur. Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuhur-u selasede sair evradı, beş cihetle ibadet sayılan Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. Birincisi, يُوزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدِمَاءِ الشُّهَدَاءِ اَوْ كَمَقَالْ Yani mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep, şehitlerin kanıyla muvazene edilir, o kıymette olur. İkincisi, مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّةِ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّةِ فَلَهُ اَجْرُ مِيَةِ شَهِيدٍ اَوْ كَمَقَالْ Yani, bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i seniyeye ve hakikat-ı Kur'aniye'ye temessük edip hizmet eden 100 şehit sevabını kazanabilir. Haşiye, bu kıymetli mektupta üstadımızın işaret ettiği 5 nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Aldığımız izah aşağıya yazılmıştır. 1. En mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücahede etmek. 2. Üstadına neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4. Kalemle ilmi tahsil etmektir. 5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan ibadeti yapmaktır. Rüştü, Hüsrev, Re'fet radıyallahu anhum ecmain. Ey tembellik damarıyla yazılan usanan ve ey sofi meşrep kardeşler! Bu iki hadisin mecmuu gösterir ki böyle zamanda hakiki imaniyeye ve esrar-ı şeriat ve sünnet-i seniyeye hizmet eden mübarek halis kalemlerden akan siyah nur veya âb-ı hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi, şühedanın 100 dirhem kanı hükmünde yevmi mahşerde size fayda verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalışınız. Eğer deseniz, hadiste alim tabiri var, bir kısmımız yalnız katibiz. El cevap, bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim hakikatli bir alimi olabilir. Eğer anlamasa da, madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahs-ı manevisi var, şüphesiz o şahs-ı manevi bu zamanın bir alimidir. Sizin kalemleriniz ise o şahs-ı manevinin parmaklarıdır. Kendi noktayı nazarımda liyakatsiz olduğum halde, haydi hüsnü zanınıza binaen bu fakire bir üstatlık ve tebaiyet noktasında bir alim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız, ben ümmi ve kalemsiz olduğum için sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır. Hadiste gösterilen ecri alırsınız. Said Nursi radıyallahu anh. Evet, mektubu tekrar baştan alıyorum. Çok mühim bir mektup. Bazen kendimize bir his gelebiliyor. Yani biz burada ne yapıyoruz? Derse gelip toplanıp dağılıyoruz. İşte bazen birbirimize işte bir şeyler okuyoruz. 2-3 kişi toplanıyoruz ev dersleri için söyleyeyim. 5-6 kişi toplanıyoruz, okuyoruz ve ayrılıyoruz. 15 senedir ders okuyoruz. Bir arpa boyu ileri gittiğimiz vaki olmuyor. Ondan sonra yanımdaki talebelere anlatıyorum, tesir etmiyor. Cemaate anlatıyorum, işte bir şey değişmiyor gibi. Bazen acayip hisler bizi istila edebiliyor. Ve bunların rahmani olmadığını da birazdan okuyacağımız dersin izahında ve bazı hadis-i şeriflerin izahında inşallah göreceğiz. Bir insan yalnız başına bir kitap alıp hakaiki imaniye ve Kur'an'dan bir pasaj bile okuması şu kainatı ayakta tutmaya yetecek kuvvettedir. Cenab-ı Hak bir mümin bile kalsa bu dünyada kıyameti koparmaz. Dolayısıyla biz kendimizi bazen bu manada küçümsemeye çalışıyoruz ve bu şeytani hissede maalesef kuvvet vermeye bu manada gayret ediyoruz. Oysa biz vazifemizi yapıp vazife-i ilahiye karışmayacağız. Vicdanen yaptığımız işin bizim gayretimizin, bizim elimizdeki imkanlarımızın, bizim kabiliyet ve istidadımızın son haddine kadar kullandığımız kanaatinde olalım. Vicdanen rahat olalım. Gerisi yapacak bir şey yok. Kimse kalmasa da bu dünyada ben ne elime alacağım, şu iman hakikatlerini okuyacağım, mütalaa edeceğim. Yanımda birisi geldi mi, birisini gördü mü, onu da elimden geldiği kadar bu iman hakikatlerinden istifade ettirmeye çalışacağım deyip yolumuza devam edeceğiz. Öyle peygamberler gelmiş ki 40 sene, 50 sene, 60 sene anlatmış, birkaç kişiden başka tabi olanlar olmamış. Dolayısıyla bunlara yine Cenab-ı Hak o peygamberlik yüksek makamını vermiş. Onlara o büyük nimetten ikramlarda bulunmuş. Niye? Hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın işi de onun için. Peygamberin vazifesi tebliğdir, irşattır. Cenab-ı Hakk'ın bu manadaki vazifesi ayrıdır. Cenab-ı Hak isterse hidayet verir, isterse vermez. O bizi ilgilendirmez. Biz fiili duamızı iyi yapacağız. Üzerimize düşen vazifeyi mükemmelden yapmaya çalışacağız. Anlattıktan sonra da dua etmeye çalışacağız. Kalbi ve kali olarak. Neticede Cenab-ı Hak istediği gibi muamele etsin. Bu salonu isterse Cenab-ı Hak doldurur. Hatta insanları sıraya dizdirir. İsterse de Cenab-ı Hak bir kişiden iki kişiden başka kimseyi göndermez. O beni ilgilendirmez. Ama ben bazı insanları çağırabildim, çağırabilirdim. Çağırabildiğim halde çağırmadım, tembellik ettim. Bazı insanların buradan gitmesi için bazı kaba davranışlarda bulundum. İşte benim mesuliyetim bu. Yoksa ben vazifemi hakkıyla yaptıktan sonra başkaları gelmiş gelmemiş, dinlemiş dinlememiş. Bu manada evet üzülürüz ama kendimizi tahrip edecek şekilde de ne yapmayız? Sıkıntıya girmeyiz. Bir kısım kardeşlerime hususi bir mektuptur. Yazıda usanan ve ibadet aydar olan şuhur-u selasede sair evradı, virtleri, beş cihetle ibadet sayılan Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. Şimdi burada tabi eskiden Risale-i Nurlar matbaalarda bastırılmazdan evvel üstadımız ağabeylerimize Allah hepsinden razı olsun, rahmet eylesin, yazdırıyordu. Mesela bir köyden bahsediliyor. İki hoca bir hacıdan başka herkes Risale-i Nur yazardı diyor mesela. Herkes çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar demeden o kefere ve fecere döneminde diyelim o sıkıntılar döneminde ellerine kalemlerini almışlar. Belki ne yazdığını da bilmiyor. Yani bazen belki ilmi şeyi de yok. Yazmış ve ellerindeki şeyi kopya etmişler, göndermişler üstada. Üstad size tasfiye ettikten sonra bunları ne yapmış? Yaymış. O zaman 500 bin, 600 bin kadar nüsha böyle çoğalmış. Belli bir zaman sonra artık matbaalar, tekstil makineleri artınca yine belli bir kısım, Allah onlardan da razı olsun, yazmaya devam etmişler. Ama bazı abilerimiz de demişler ki madem ki matbaa günde milyonlarca, yüz binlerce yeter ki imkan olsun çıkarabiliyor, biz buna kuvvet verelim. Neşredilen ya da yayınlanan ya da bastırılan kitapları insanlara yaymaya çalışalım. onları okuyup anlamaya ve anlatmaya çalışan demişler. Bir kısmı da hayır, biz yine üstadımızın o ilk vakitteki o hizmetini devam ettirelim demişler. Kimse kimseye sıkıntı vermeden devam ederse Allah hepsinden razı olsun deyip bu manada yolumuza devam etmek lazım. Çünkü bütün hizmetler Risale-i Nur hesabına geçiyor. Burada beş çeşit ibadet diyor. Yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuhur-u selasede sair evradı beş cihetle ibadet sayılan Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime. Buradaki beş cihetle ibadet sayılan meseleyi abilerimiz soruyor. Rüştü, Hüsre ve Refet abiler. Bu kıymetli mektupta üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını istedik. Aldığımız izah aşağıya yazılmıştır. Nedir bunlar? En mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücahede etmektir. Manen mücahede. Risale-i Nur talebelerinde ve biz cemaat izleyen insanlarda o cemaat vazifesini icra etme noktasında maddi bir mücahede yoktur. Maddi mücahede kolluk görevlilerinin işidir. Yani askerindir, polisindir ve bu manada devletin vazifeli kıldığı grupların insanlarındır. Peki cemaatler ne yapar? Tarikatlar ne yapar? Medreseler ne yapar? Onların da vazifesi manen mücahede etmektir. Peki manen mücahedede ne var? Birincisi, Risale-i Nur talebeleri için söyleyeyim. Ehli küfrün, o inadi küfrünü kırmaktır. Bir nur talebesi bulunduğu karyede, bulunduğu şehirde, bulunduğu kasabada görünmediği, görüşülmediği, hatta bilinmediği halde gizli bir kutup hükmündedir diyor üstadımız. Dolayısıyla bir kardeşimiz bir memlekette, bir şehirde, bir kasabada varsa orası Allah'ın izniyle imanın bayrağının dalgalandığı bir yerdir diyebiliriz. Niye? Çünkü burada ehli küfre karşı koyamayan, ilmen mağlup olan ya da ilmen mücadele edemeyen insanlar, bir insan tanıyoruz ya da duymuşuz ya da bir cemaat var, bütün iman hakikatlerini kemali vuzuhla, mükemmel bir açıklıkla ispat ediyor, izah ediyor, ehli küfrü susturuyor diye duyduğu vakit, kendilerini imandan uzaklaştırmaya çalışan gruplara hemen ne diyor? Arkadaşım, bunların bütün meselelerini çözen bir cemaat var. Bundan dolayı sen git onları çürüt, çürütmezsen ben sana inanmam diyebiliyor. Hatta Çin ve Hint'e diyor üstadımız, birisinin imanı tam tehlikeye düşeceği bir vakitte, bir anda işitir, Anadolu'da bir risale çıkmış, bütün iman hakikatlarını kemali vuzuhle ispat ve izah ediyor, orada Risale-i Nur'u okumadığı halde imanını kurtarabilir. Manen mücadele ettiğimiz birinci alan, birinci cephe küfür cephesidir. Biz bunları Allah'ın izniyle alt ettik. Yani ateizm, yani komünizm, mesela darvinizm, bütün bunlar nur talebelerinin önünde tarumar oldu elhamdülillah. Biz talebeyken de müşahede ettik. Bizden evvelki abilerimizin zamanında daha dehşetli mücadele vardı. Hala o mücadele devam ediyor. Ama Risale-i Nur'un bazen bir tek cümlesi anahtar hükmüne geçiyor. Koca bir hazineyi açar. Bazen bir tek cümlesi Allah'ın izniyle mükemmel bir bomba hükmüne geçebiliyor. Manen ehli küfrün bütün bu madaki cephaneliklerini tarumar edebiliyor. Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Bir harf katipsiz olmaz. Nasıl oluyor ki nihayet derecede mutazam şu kainat hakimsiz olur? Bir cümle ama sehli mümteni nevinde. Söylenmesi çok kolay ama kimsenin söyleyemediği. Ehli küfürün önünde bir set olmuş, ehli küfür bunu aşamamış. İlkokulda bu cümleyi bir öğretmen bir talebeye ezberletiyor. Daha doğrusu talebelerine. Daha doğrusu bu talebelerden birisi ortaokula gidiyor ve o öğretmenden, o şeyden ayrılıyor. Sonra lise, sonra üniversite, üniversitede de ateistlerin, solcuların bulunduğu bir yere düşüyor. Ona herkesi, her şeyi inkar ettiriyorlar. Ama Allah'ın varlığını ve birliğini bir türlü inkar ettiremiyorlar. Diyor ki bana diyor izah edin diyor. Bir iğne ustasız olmuyorsa ben nasıl ustasız olurum? Bir harf katipsiz olmuyorsa basit bir harf, benim gibi 70 trilyon harften müteşekkil şu insan kelimesi nasıl kendi kendine olsun, nasıl yazılsın? İspat edin bana bunu, ben de sizin dediğiniz gibi inkar edeyim. Bunu ispat edemeyince hepsini o noktada o cümle ne yapıyor? Alt etmiş oluyor ve daha sonra tekrar elhamdülillah iman cephesine döndüğünü duymuştuk. Biz talebeyken anlatıyorlardı böyle bir kardeşimizi. Ve bunun gibi yüz binlercesi. Hatta mesela ODTÜ'de ya da burada İstanbul Üniversitesi'nde mesela o zamanki 70'li yıllarda solcuların, komünistlerin fevkalade yoğun olduğu yerlerde demişler ki inekten, sinekten, havadan bahseden herhangi birisi gördünüz mü? İki kişi olmadan onunla konuşmayın. Sonra üçe çıkarmışlar. Sonra beşe çıkarmışlar. Sonra demişler ki inekten, sinekten bahseden bir adam gördünüz mü yanında? Durmayınız. Niye? Tehlikeli çünkü. Dolayısıyla burada Risale-i Nur hizmetinin beş temel faydalarından bir tanesi en mühim bir mücadele olan ehli dalalete karşı manen mücadele etmek. Bu ehli küfre, mutlak küfre karşı. Sonra gayrimüslimlere, ehli kitaptan olan insanların itikatlarının düzelmesi için Risale-i Nur'da mevzuliyetle kaideler görüyoruz. Yani bir Yahudinin, bir Hristiyanın ya da ehli kitaptan olan herhangi birisinin itikadını düzeltmek noktasında çok güzel kaideler, kurallar ve prensipleri Risale-i Nur'da müşahede ediyoruz. Bundan sonra İslam dairesi içerisinde ehli bid'aya karşı yine Risale-i Nur'dan ciddi manada cevapların olduğunu müşahede ediyoruz ki ehli sünnet vel cemaatin temel kaide ve kurallarını Risale-i Nur'da elhamdülillah biz görüyoruz. Onlara bağlandığımız vakit ehli bid'a ve ehli dalalet dediğimiz o gibi gruplara İslam'ın güzelliğini, ehli sünnetin kaide ve kurallarını güzel bir şekilde savunabilecek, müdafaa edebilecek bir sistemin olduğunu görüyoruz. Daha da yine ehli sünnet vel cemaat içerisinde yanlış fikirlerin ayıklanması noktasında yine Risale-i Nur'da çok güzel şeyler görüyoruz. Bundan her birisini ayrı bir ders konusu olarak işlemek mümkün. Peki maddi bir şey var mı, mücadele var mı? Eşref Edip 1952'de üstadla görüştüğü vakit her bir Nur talebesi hükümetin nizam ve intizamın tabii birer muhafızıdır, asayişin manevi bekçisidir diyor. Yani her bir Nur talebesi nizam, intizam ve asayiş noktasında adeta bir kolluk görevlisi gibi, bir emniyet mensubu gibi çalışıyor. Niye? Çünkü bir polisten birisi gizlenebilir ama manevi bir yasakçı, manevi bir polis bir kalbe bıraktık mı onun artık bu manada yanlış yapma lüksü kalmıyor. Onun için Nur talebeleri bu manadaki bir iman hizmeti icra etmekle, Kur'an ve İslam hizmeti icra etmekle aslında emniyete de ne yapmış oluyoruz? Fayda vermiş oluyoruz. Onlara da yardım etmiş oluyoruz. Üstad ise diyor ki eğer ben 1000 müdde-i umumi yani başsavcı ve 1000 emniyet müdürü kadar bu milletin asayişine hizmet etmemişsem 3 defa Allah beni kahretsin diyor. Ya o zaman böyle 40'lı 50'li yıllar 1000 tane emniyet müdürü 1000 tane müdde-i umumi kadar bu milletin bu memleketin asayişine hizmet etmemiş isem Allah beni kahretsin diyor. Oradan bu yana baktığımız vakit bütün Türkiye'deki ve dünyadaki Nur talebelerinin yaptığı hizmetlere baktığımız vakit belki bu 1000 müdde-i umumi ve 1000 emniyet müdürü belki 100.000 emniyet müdürü ve müdde-i umumi diyebiliriz ve bu mübalağa olmaz. Onun için bazılarının kulaklarının çınlaması icap ediyor. Nur talebeleri şu ülkede infiale vesile oluyor. Yanlış yapıyor diyen insanların kulakları çınlasın. Her bir Nur talebesi asayişin manevi bekçisi olduğunu onlar vicdanen bildikleri halde maalesef bu gibi ifadeleri bazen esefle işitiyoruz. Cenab-ı Hak onları da ıslah eylesin inşallah. Amin. İkinci faydası üstadına neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. Bakın arkadaşlar zamanımız, vaktimiz şahs-ı manevi vaktidir, zamanıdır. Bir insan ne kadar dahi de olsa, ne kadar dahi de olsa, yalnız kalırsa, bu zamanda hiçbir şey yapamaz. Şahs-ı maneviye karşı mağlup olacak. Onun için Üstad Bediüzzaman ise ne kadar dahi de olsa, ne kadar büyük alim ulema da olsa, ne kadar büyük bir mürşit de olsa, eğer biz, yani şahs-ı manevi, bu manada kitapları zamanda yazmamış olsaydı, daha sonra bastırmamış olsaydı, onsa bunları insanlara anlatmamış olsaydı, yani muhtemeldir ki, ihtimaldir ki, Bediüzzaman Sitesi'nin hizmeti bu kadar inkişaf etmeyebilirdi. Dolayısıyla üstadımız burada üstadına neşri hakkat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. Bu eserleri yazmak, okuyup anlatmanın ikinci faydası. Üçüncüsü, Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. Arkadaşlar, biz burada dersleri bazen konuştuğumuz, anlattığımız vakit, bazı arkadaşlarımız haklı olarak derslerin ağır olabileceğini ya da olduğunu ifade edebiliyor. Burada masal anlatılmıyor. Burada basit hikayeler anlatılmıyor. Burada yüksek iman meseleleri, yüksek itikadi meseleler anlatılıyor. Ve bunlar alem-i İslam binasının sütunu hükmündedir. Temelleri hükmündedir. Ya da İslam ağacının kökleri hükmündedir. Bunlar çok kıymetli olduğu için bir cihetle ağırlık onların fıtratında var. Mesela üstadımız Kader Risalesi'nin ikinci mefhası için koca Sa'd-ı Taftazani 40-50 sayfede ancak ehli ilme anlattığı ve izah ettiği bir meseleyi Risale-i Nur 2 sayfede avama da ders vermiş diyor. Allah'ın inayetinin nasıl tecelli ettiğini ifade ediyor orada. Dolayısıyla 40-50 sayfede kaderde otoriter olan Sa'd-ı Taftazani gibi bir zat ancak havas dediğimiz yüksek seviyedeki alimlere, ilim talebelerine anlattığı bir meseleyi ancak anlatabildiği meseleyi Risale-i Nur 2 sayfede avama da ders vermiş. Avam dediği hepimiz yani. Şimdi dolayısıyla bu kadar basitleştirdiği, bu kadar da diyelim mesela üstadımız bizim seviyemize indirmeye çalıştığı halde o da Allah'ın inayeti yine hala ağır diyenler olabiliyor. Çünkü bu asrın havsalası, bu asrın zihni bu yüksek meselelerden uzaklaştığı için ister istemez bu kadar hafif bir şekilde anlatılmaya çalışıldığı halde yine ağır görebiliyor. Bu da normal. Ama şunu bilelim ki buradaki iman dersleri İslam'ın esasıdır. Başta Allah'a iman, ahirete iman gibi konular tesis edilmedikçe İslam'dan ne anlatırsanız, namaz, oruç, zekat gibi şeyler anlatsanız yine insanlar ne yapmaz? Tesir etmez. Onun için bunlar iman hizmeti İslam'ı neydir? Temeli hükmünde ya da ağaç olarak görsek bu meseleleri kökleri hükmündedir. Onun için ikamesine ciddi manada çalışmak lazım. Üstadımız onun için diyor, bütün mesaimi iman üzerine teksif ettim diyor. Odakladım diyor. Bütün mesaimi. Üstad Serbek gibi müştehit olabilirdi, başka işler yapabilirdi yani manevi manada. Belki büyük bir mutasavvuf olabilirdi ama bundan hiçbirisine girmedi. Sevki Rabbani ile iman hakikatlerine kuvvet verdi. Çünkü bu asırda bütün saldırı iman hakikatlerinedir. Onun için bizim yaptığımız bu manadaki hizmetler, buraya toplanmamız, kendi alemimizde kitap okumamız, kendi evimizde çoluk çocuğumuzda bir sayfa dahi olsa kitap okumamızın bir faydası da Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmek. Bu da yüksek bir seviyedir. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin inşallah. Arkadaşlar izin verseniz ben bir şey ifade etmek istiyorum. Kendi nefsimde gördüğüm bir eksiklik var. Biz bu eserleri sadece dinlemekle yetiniyoruz. Kendi elimize artık kitap alıp güzel bir şekilde günlük bir sayfamı, iki sayfamı herkes kendi durumunu daha iyi biliyor. Kendimiz bizzat okuyacağız. Yani bu manadaki derslere gelmek ve dinlemek bu işin sadece meyvesi hükmünde olması lazım. Bu işin adeta gıdası, esası ve temeli bizzat kendimiz elimize kitabı alıp o kitabı belki elimize de bir kalem olur, altını bazen çizerek, bazen yanına not alarak, kendimize göre haşiyecikler oluşturarak kendimiz bu kitapları ne yapmamız lazım? Kendi başımıza okumamız lazım. Bazen yanımıza bir kardeşimizi alıp onunla mütalaa etmeye ona gitmemiz lazım ki bu eser benimdir diyebilelim. Yoksa zahiri bir sahiplik olur ki bu da bize fazla bir şey kazandırmaz. Hissesiz kalmayız ama hissemiz o nispetle de düşmüş olabilir yani. Dört, kalemle ilmi tahsil etmektir. Kalemle ilmi tahsil etmektir. Beş, bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan ibadeti yapmaktır. Tefekkürü saatun hayrun min ibadeti sene. Bu meşhur bir hadistir. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetinden hayırlıdır. Dolayısıyla biz Ayet-ül Kübra'yı okuduğumuz vakit, her bir saati bir sene nafile ibadete inşallah karşılık gelebilecek bir özelliğe sahip. Hatta saat için Arapça'da an deniyor. Yani öyle bir an, öyle bir tefekkür hasıl olur ki, değil mi? Belki o anlık elde ettiğimiz o imani derinlik, bir sene, belki 60 sene nafile ibadetten kazanamayacağımız derinliği Allah bize nasip edebiliyor yani. İnşallah. Onun için buna da devamlı talip olup dua etmeye gayret etmek lazım. Şimdi arkadaşlar, rahmetli Sungur abimizin, üstadımızın not defterinden bunlar geçiyor dediği 33 tane hadis var. Ben bunlardan bir 15 kadar aldım. Yani bunlar genellikle ahir zamanda mücadele eden insanlara bakan, özellikle de iman hizmetinde bulunan insanlara daha çok bakan ama bütün alimlere ve ilimle meşgul olanlara hitap eden hadis-i şerifler bunlar. İzin verirseniz bunları okuyayım çünkü bizi doğrudan ilgilendiriyor. Yaptığımız hizmetin basit olmadığını, buraya toplanmanın adi bir şey olmadığını, beraber bir meseleyi müzakere ederken geçen zamanın tamamıyla ibadet olduğunu, buraya toplanmanın haddi zatında ubudiyet olduğunu, belki de yüksek ibadet sınıfına dahil olduğunu anlatan hadisler. Birincisi, ilmi öğreniniz. Çünkü onun öğrenilmesi Allah'a karşı haşyettir. Allah korkusudur. İlmi öğreniniz. Çünkü onun öğrenilmesi Allah'a karşı haşyettir. Talebi ibadettir. Müzakeresi tesbihtir. Ondan bahis ise cihattır. Bunlar Sorularla Risale, Sorularla İslamiyet gibi sitelerimize kaynaklarıyla beraber var. Üstadımızın not defterinde bulunan 33 tane hadisten bir kısmı bunlar. 2. Bir alimin yatağına yaslanarak ilmine, kitabına bir saat bakması 70 saat ibadetten hayırlıdır. Allahu Ekber, değil mi? Demek ki biz elimize kitabımızı alsak, bir köşeye çekilip Bismillah deyip okusak, bir saat o kitabımıza bakıp müzakere edersek, okursak 70 saat ibadetten hayırlı. 3. İlmin talibi, yani talebesi, Rahman'ın talibidir. Adeta Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismine, sıfatına talip oluyor. Ya Rabbi bana rahmet eyle diye. Hem ilimle, hem maneviyatla, hem de başka şeylerle. İlmin talipçisi, İslam'ın rüknüdür. Hakiki imaniye ilmine talip olan bir insan, İslam'ın rüknü hükmündedir. Maşallah. Onun mükafatı peygamberlerle beraber verilir. Hadis. El-Fethül Kebir diye bir şey var. Kitap var. Orada geçiyor. İlim talep etmek, Allah'ın katında nafile namaz, oruç, haçtan ve fi sebillah olan cihattan eftaldir. İlmi talep etmek. İlminden menfaat görülen bir alim, bin abidten hayırlıdır. Bir insan var, kendini kurtarmaya çalışır. Abittir, zakirdir, müsebbihtir. Ama birisi de var ki ilim öğrenir. Öğrendiği ilmi de başkalarına vermeye çalışır. Aktarmaya çalışır. İstifade ettirmeye çalışır. İşte böyle bir ilminden menfaat görülen bir alim bin abitten hayırlıdır. Fesübhanallah. Cenab-ı Hak bizi de onlardan eylesin, değil mi? Amin. Bir Adem'in, yani bir adamın bir hikmet kelimesini işitmesi, duyması bazen olur ki ona bir sene ibadetten hayırlı olur. Ve bir saat ilim müzakeresi yanında oturmak bir köle azat etmekten daha hayırlıdır. Bir saat ilmi bir müzakerede oturmak, bir köleyi azat etmekten daha hayırlıdır. Bizim şu anda perşembe geceleri yaptığımız müzakere de bu nevden sayılabilir. Bu dersler de öyle. Yani ev dersleri olsun, 5-6 kişi, 10 kişi neyse, böyle umumi dersler olsun ya da müzakere olsun, 2 kişi olsun, hatta kendisi yalnız başına müzakere etmiş olsun. Bütün bunlar bu sınıfa girebilir. Bir köle azat etmekten daha hayırlıdır bir saat ilim müzakeresi. Din ile dünyayı talep edenlere veyl olsun. Dini kullanarak dünyayı elde etmeye çalışanlara yazıklar olsun. Maşallah. 8. Cenab-ı Hak bir Adem'i, bir insanı senin elinle hidayete getirmesi güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha çok sana hayırlıdır. Ben çok çalıştım. Gece gündüzümü verdim, uğraştım. 5 tane fabrika kurdum adam diyor mesela. Hayırlı olsun. Ama Cenab-ı Hakk'a sorsan ki ya Rabbi bu mu daha hayırlı? Yoksa bir kardeşimiz birisine anlattı ve hidayete Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla vesile oldu hidayetine. Kim daha hayırlı? Güneşin üzerine doğduğu her şeyden bir insanın seninle hidayete gelmesi daha hayırlı. Ya da buna vesile olmak. Bazen olur diyelim mesela. Şimdi bu binayı Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürler versin. Bir abimiz kendi imkanlarıyla yaptı. Bir iş adamı abimiz. Hem de çok böyle müttaki ve abid bir abimiz. Burada toplanıp da okuduğumuz her bir dersten, burada yapılan her bir sohbetten, her bir hizmetten, şu anda her gün burada milyonlarca insan internet hizmetlerinden istifade ediyor. O zat kendi evinde oturup bundan istifade ediyor. Niyeti ben burayı açayım, iman hizmeti olsun, hem sohbetler hem de internet üzerinden de milyonlara ulaşılsın diye bu binayı yaptığından dolayı o da kazanıyor. Yani ille de fiili bir şekilde ben birisini karşıma alayım ve onu anlatayım, hidayete erdiği vakit güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlı olsun diye bir şeyle kayıtlamamak, sınırlamamak gerekiyor. Kim bir şeye vesile olmuşsa, kim bir şeye sebep olmuşsa, sebep olan işlemiş gibidir kaidesiyle o da ondan ne yapıyor? Aynı şekilde istifade ediyor. Yani herkese kapı açık ha. Sadece alim olmak şart değil yani. Halk-ı Adem'den aleyhisselam, Hazreti Adem'in aleyhisselamın yaratılışından ta kıyamete kadar alemi insaniyet arasında Deccal hadisesinden daha büyük bir umur, daha büyük bir mesele yoktur. Arkadaşlar, Hazreti Adem'den kıyamete kadar Deccal'ın fitnesinden daha büyük bir hadise yoktur. Ve ahir zamanda gelecek. Ve şu anda ahir zamanın ahirindeyiz. Ve Deccal'ın bütün hadiste ifade edilen oyunları, tuzakları, hepsini, dağımlarını biz gördük. Müşahede ettik toplum olarak, insanlık olarak. Bundan daha büyük bir fitne yok ki. Ama bütün bu fitneye karşı hakiki imaniye ve Kur'aniye muazzam bir set oluşturacak. Onlara Deccal bir halt edip zarar veremeyecek. Burası Ashab-ı Kehf'in mağarası gibidir. Buraya sığınan, samimi bir şekilde sığınan, ihlaslı bir şekilde sığınan inşallah kurtulur. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi, sefinesi gibidir. Allah'ın izniyle bu gemiye sığınan bir insan tufandan zarar görmez. En büyük bela, en büyük felaket Deccal'ın belası ve felaketidir. Onun için Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin diye kalen ve kalben dua ettiğimiz gibi fiilen de kendimizi ne yapacağız? Hemen bir sığınağa atmamız gerekiyor. Bir ilim talebesi ilim tahsil ederken eceli gelse, vefat etse onun derecesiyle enbiya derecesi arasında bir peygamberlik mertebesi kalır. İlim talebesi. İlim talep ederken vefat ederse onun derecesiyle peygamberlik, peygamberlerin arasında bir peygamberlik makamı kalıyor. Allah ona öyle bir paye veriyor arkadaşlar. Hatta üstadımız da Meyve Risalesi'ni anlatıyor. Bir talebe-i ulum vefat ederken Münker Nekir gelmiş ve sormuş. Men Rabbuke. Sen Rabbin kim? Bu da hala kendisini medresede zannediyor. kendisine sanki gramerik bir soru sormuş gibi zannediyor. Demiş ki men müptedadır, Rabbuke onun haberidir. Kolay bir soru bu. Daha önce okuduğum bir soru bu. Bana daha zor bir soru sorun, onu cevaplayayım diyor. Fesubhanallah. Hem Münker Nekir'i güldürmüş. Hem Keşfel Kubur velisi var, onu tebessüme getirmiş. Hem rahmeti ilahiyeyi de bu manada tebessüme getirmiş. Azaptan kurtulmuş diyor üstadımız. Hafız Ali abimiz de, üstadımız yine bir ehli Keşfel Kubur şeyle, edasıyla onun kabrindeki durumu anlatıyor. Ona sorulduğu vakit meyvenin hakikatlarıyla cevap vermiş diyor. Fesubhanallah. Meyvenin hakikatlarıyla cevap vermiş. Elhamdülillah. Bir ilim talebesi ilim tahsil etmekteyken ölüm ve ecel gelse vefat etse şehittir. Şu anda burada bir abimiz, bir kardeşimiz ders dinleme vaktinde emri hak vaki olsa, Azrail Aleyhisselam gelip de emanetini alsa şehit hükmündedir inşallah. Burada derken sadece nurcuların bu manadaki sohbet yeri değil, ilmin olduğu her yerde Allah böyle bir şey nasip etmiş. Onun için elimizden geldiği kadar su testisi su yolunda kırılır kaidesiyle. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz kaidesiyle. Kendimizi elimizden geldiği kadar bu sohbet meclislerine atalım ki belki de Cenab-ı Hak nasip eder ölümümüz aleküllü hal ölüm olacak. Belki böyle hayırlı bir ortamda, hayırlı bir yerde olur yani. İnşallah. Kim ki ilimden yani ilmi imani ve tahkikiden bir bab, bir mesele taallüm ederse, onunla amel etsin etmesin, 1000 rekat nafile namazdan eftaldir. Bir paragraf. Eğer öğrenmekle beraber amel de ederse, yahut onu başkasına da öğretirse, o zaman ta kıyamete kadar onun o büyük sevabı ve onunla amel edenin sevabı onun olacaktır. Onunla amel edenin sevabı, ondan da öğrenenin sevabı, ondan da öğrenenin sevabı kıyamete kadar kim ondan öğrenirse o silsileyle onların sevaplarının hepsi ona verilir. Onun için İslam diyor ki geri durmak hatadır yani. Allah bize böyle bir hazine açmış. Ahirete doğru gidiyoruz. Vaktimiz geçiyor. Madem vakit geçiyor, öyleyse ciddi manada bu dünyanın bu manadaki nimetlerinden istifade etmeyi bilmek lazım. Dünyanın 300'ü var. Bu yüzü ciddi manada sevilir. Dünya mezraatül ahire. Ahiretin mezrası. Burada ne ekersek orada onu biçeceğiz. Böyle sohbetleri inşallah ekersek orada da bu sohbetin meyvelerini toplayacağız inşallah. Kur'an'ın hamelelerine ikram, hürmet ediniz. Kur'an'ı taşıyanlara ikram ediniz, hürmet ediniz. Burada hafızlar hürmete şayan ve layık olan Cenab-ı Hakk'ın hayırlı kullarıdır. Bir de Kur'an'ın manasını taşıyan alimlere hürmet ve ikram etmek. Dolayısıyla hem hafızlar hem de alimler manasını ve lafzını taşıyan insanlara hürmet ve ikram. İlmin eftali iman ilmidir. İlimlerin şahı ve padişahı iman ilmi. Onun da usul esası marifetullah. Bu ilimle az olan amel İlim ile olduğu için menfaat verir, fakat çok amel cehil ile olsa menfaatsizdir. Adam sabahtan akşama kadar diyelim mesela, aç kalıyor, bir şey de yemiyor. Ama oruç niyetine tutmuyor mesela bu adam. Hristiyan. Bu adamın bu manadaki şeyi menfaatsiz. Ama bilerek ve hakikaten sünnet olduğunu, Allah'ın emri olduğunu yaptığımız takdirde onun elbette sevabı var. Muhakkak fitne gelmektedir. Ve insanları parça parça edecektir. Ancak alimler ondan kurtulurlar. Arkadaşlar, komünistleri, solcuları, ateistleri, ehli iman gördüğü yerde kaçarmış. Onlar da nur taleplerini gördüğü yerde kaçarmış. Bakın, çok enteresan. Muhakkak fitne gelmektedir ve insanları parça parça edecektir. Ancak alimler ondan kurtulurlar. Ya. Hamdülillah. Dolayısıyla bütün bunlar bir avcı gibi ehli imanı avlayalım, imanlarını çalalım diye uğraşırken nur talebeleri de bir avcı gibi onları arıyor. Ben mesela Erzurum'da gördüm. Yurt hizmeti vardı arkadaşların, bizim kardeşlerimizin. Yani öyle bir ateist buldu, fakat o onun bayramıydı yani. Bir bulalım da birisiyle güzel bir şekilde onun sorularına cevap vereyim. Herkesin önünde de sorduğu sorulara nasıl cevap verildiğini herkes görsün. İmanın ne kadar doğru, İslam'ın ne kadar doğru, Kur'an'ın ne kadar doğru hakikatları muhtevi olduğunu herkes görsün diye bayram ediyordu bir ateist çıktığı vakit karşısında, elhamdülillah. Onun için Deccal çıktığı vakit belki herkese zarar verecek, ama ilmi olan, özellikle hakaiki imaniye ve Kur'aniye ilmine sahip olan insanlara zarar vermediği gibi kendisi onun önünden inşallah devamlı gerisin geriye kaçacaktır. İki hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. Birincisi, yuzenu midadul ulemai bi dima'i şuhada. Ev kema kal, yani mahşerde ulema-i hakkatın sarf ettikleri mürekkep şehitlerin kanıyla muvazene edilir. O kıymette olur. İkincisi, men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru miyeti şehit. Ev kema kal, yani bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i seniyeye ve hakkat-ı Kur'aniye temessük edip hizmet eden 100 şehit sevabını kazanabilir. Demek ki sünnet-i seniyeye ittiba eden ve iman Kur'an hizmetini yapan insanlar inşallah o 100 şehit sevabını kazanmaya hak kazanıyorlar inşallah. Tabi burada arkadaşlar temel ihlastır. Temel samimiyettir. Allah için yapmaktır ve muvaffakiyeti Allah'tan bilmektir. Çünkü biliyorsunuz, yani her muvaffakiyet makbuliyet olmayabiliyor. Muvaffakiyetin makbul olmasının sırrı ihlasla yapmak. Onun için dua edeceğiz Cenab-ı Hak bizi ihlastan ayırmasın inşallah. Ey tembellik damarıyla yazıdan usanan ve ey sofi meşrep kardeşler! Bu iki hadisin mecmuu tamamı gösterir ki, böyle zamanda hakaiki imaniyeye ve esrar-ı şeriat ve sünnet-i seniyeye hizmet eden mübarek, halis kalemlerden akan siyah nur veya âb-ı hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi, şühedanın 100 dirhem kanı hükmünde, yevmi mahşerde, mahşer gününde size fayda verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalışınız. Eğer deseniz, hadiste alim tabiri var, bir kısmımız yalnız katibiz. Yani burada sen öyle dedin ama hep bunlar alim kastediliyor. Ama biz ise sadece yazıyoruz. Yani bazen ne yazdıklarını da bilmiyorlar ha. Öyle diyorlar mesela. Onlar yani bazıları da öyle köylü, yani okuma yazma da görmemiş. Ama samimi bir şekilde bağlanmış. Burada bir çizgi var, çizgisini çiziyor. Elif olduğunu bilmez mesela. Ha, böylece çok kitaplar yazan insanlar da çıkmış mesela. Herhalde bu soruyu soran onlardan, o abilerimizden, Allah hepsinden razı olsun, bir kişi olabilir. Eğer derseniz, hadiste alim tabiri var, bir kısmımız yalnız katibiz. El cevap. Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakkatli bir alimi olabilir. Burada tabii fıkıh noktasında, hadis usulü ve ilmi noktasında, tefsir usulü ve ilmi noktasında değil, hakaiki imaniye ve Kur'aniye noktasında bu zamanın mühim bir alimidir denmesi icap ediyor yani. Dolayısıyla üstadımız da o manada bu zamanın mühim bir alimi olabilir. Bu zaman. Eğer anlamasa da, madem Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahs-ı manevisi var, şüphesiz o şahs-ı manevi bu zamanın bir alimidir. Sizin kalemleriniz ise o şahs-ı manevinin parmaklarıdır. Şahs-ı manevi olunca bazıları göz, bazıları kulak, bazıları el, bazıları ayak, bazıları dil, bazıları beyin, bazıları kalp, bazıları ciğer hükmünde çalışıyor. Herkesin özelliği, herkesin vazife alanı farklı olabiliyor. Peki bu risaleleri yazan zatlar ne makamda? Onlar da bu şahs-ı manevinin parmakları hükmündedir diyor. Onlar da yazıyorlar. Kendi noktayı nazarında liyakatsiz olduğum halde, haydi hüsnü zannınıza binaen bu fakire bir üstatlık ve tebaiyet noktasında bir alim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız, ben ümmi ve kalemsiz olduğum için sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır. Hadiste gösterilen ecri, sevabı karşılığı alırsınız. Said Nursi radıyallahu anh. Sübhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha masallahu.